Ayrım 3. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. Sayfa 30. G. Düzeltme ve Cevap Hakkı. Düzeltme ve cevap hakkı, Anayasanın 32. maddesine göre ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır. Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa, yayınlanmasının gerekip gerekmediğini, hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir. Böyle olunca, düzeltme ve cevap hakkı, kişinin haysiyet ve şerefine dokunan ya da kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması üzerine kullanılabilen bağlı bir haktır. Yumuşak G. Dernek kurma hakkı. Dernek, kazanç paylaşma dışında kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7 gerçek kişinin oluşturduğu tüzel kişidir. Dernek, aynı zamanda kişilerin topluluk halinde ortak amaçlarını gerçekleştirebildikleri bir kuruluş olduğundan, dernek kurma hakkı, başta siyasi partiler olmak üzere günümüzdeki hemen tüm grup haklarının kaynağını teşkil eder. Dernek kurma hakkı, grup haklarının ilkeli ve anısıdır. Bu nedenle de anayasalarda klasik hak olarak yer alır. Anayasanın 33. maddesi ile dernekler kanununa göre medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve derneğe üye olma ve üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Dernek kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin kanunda belirtilen yetkili merceğe verilmesi yeterlidir. Hakim ve savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve kolluk görevlileri, mülki idare amirliği hizmetlerindeki kadrolarda çalışanlar, ilk orta, lise ve denge okulların öğretmen ve yöneticileri, orta öğretim öğrencileri ve özel kanunlarla dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile kanunda gösterilen suçlardan mahkum olanlar dernek kuramazlar. Dernekler, kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. Her derneğin bir tüzüğü vardır. Dernekler, tüzüklerin gazetede yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 1982 Anayasası'nın ilk metninde dernek kurma hürriyeti bakımından oldukça sınırlayıcı bir rejim getirilmişti. 2001 Anayasa değişikliğinde özgürleştirici ve güvenceler getiren değişiklikler yapıldı. Anayasanın yürürlükteki 33. maddesine göre dernek kurma hürriyeti ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle kanunla sınırlanabilir. Anayasaya göre dernekler kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonabilir. Ancak milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa kanunla bir merci derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciğin kararı 24 saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını 48 saat içerisinde açıklar. Aksi halde bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. H. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü kişilerin ve toplulukların en etkili düşünceyi açıklama, özellikle siyasi iktidarı etkileme, ona karşı haklarını koruma ve kamuoyu oluşturma aracıdır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı da dernek kurma hakkı gibi en eski klasik haklardandır. 1982 Anayasası ilk metninde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı bakımından son derece sınırlayıcı, yasakçı, otoriter bir düzenleme getirmişti. 2001 Anayasa değişikliğinde bu hak özgürlükçü ve demokratik bir yaklaşımla yeniden düzenlenmiştir. Anayasanın 34. maddesine göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uyulacak kurallar kanunla gösterilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. D. Sosyal devlet. 1. Sosyal devletin doğuşu ve gelişimi. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden bir diğeri de sosyal devlet oluşudur. Sosyal devlet, vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeyi sağlamayı ödev bilen, onları kendi kaderine terk etmeyen, bunun içinde sosyal ve ekonomik hayata müdahaleyi gerekli gören devlet anlayışıdır. Batı toplumlarındaki refah devleti anlayışının karşılığıdır. Sosyal devlet, sosyalist devlet anlamına gelmez. Sosyalist devlet, üretim araçları üzerinde özel mülkiyeti büyük ölçüde ortadan kaldıran, ekonomik hayatı serbest rekabete değil, merkezi planlamaya dayandıran ve egemenliğin işçi sınıfının elinde bulunduğu devlettir. Sosyal devlette ise, egemenlik işçi sınıfında olmadığı, yani liberal devletin egemenlik anlayışı değişmediği gibi, liberal devlet anlayışının ilkeleri olan üretim araçları üzerinde özel mülkiyet ve serbest rekabet de varlığını korur. Sosyal devlet, bir toplumdaki güçsüzlerin ezilmesini önleyerek, toplumda dengesizlikler yaratılmasını engellemek, ulusal gelirin adalete uygun dağıtılmasını sağlamak gibi amaçlar güder. Bunun için de liberal devletteki koruyucu hakların yanında sosyal haklara da yer verir. Bu niteliğiyle sosyal devlet, liberal devletin çağdaş aşamasıdır. Sosyal devlet, 19. yüzyılda sanayileşmenin yarattığı ağır sosyal sorunlar, gelir ve servet eşitsizliği ile gündeme gelmiş, 20. yüzyılda dünya savaşlarının yarattığı çöküntülerin ve ekonomik krizlerin çözümünde kaçınılmaz olmuştur. Atatürk ilke ve devrimleri sosyal devlete ilişkin bazı izler taşısa da, Türkiye'ye sosyal devlet ilkesi 1961 anayasasıyla Cumhuriyet'in nitelikleri arasında girmiş, 1982 anayasası da bunu sürdürmüştür. 2. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. 1982 Anayasası 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevleri arasında kişilerin ve toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamayı, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmayı ve insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamayı da saymıştır. Bu amaçla anayasada 36 ila 65. maddeler arasında kişinin devletten isteme hakları olan ikinci kuşak haklar, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. Ancak anayasanın 65. maddesiyle devletin sosyal ve ekonomik haklar bakımından yükümlülüğü, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüleriyle sınırlandırılmıştır. Aşağıda anayasada düzenlenen sosyal ve ekonomik haklarla devletin sosyal ve ekonomik alandaki de ödevlerinin başlıcalarına yer verilmiştir. A. Ailenin korunması ve çocuk hakları. Anayasanın 41. maddesine göre aile toplumun temeli olup eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ana ile çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. B. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi. Devlet, vatandaşların eğitim ve öğrenimlerini sağlamak zorundadır. Çünkü anayasanın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu olan ilk öğretim devlet okullarında parasız olarak yapılır. Anayasa, orta öğretim ve yüksek öğretimin devlet okullarında parasız yapılmasına ilişkin devlete bir zorunluluk yüklemiyor. Özel, ilk ve orta dereceli okulların ve vakıflar tarafından yüksek öğrenim kurumlarının kurulmasına izin veriyor. Ancak hangi derecede olursa olsun eğitim ve öğretim devletin gözetim ve denetimi altında yapılacaktır. Bu nedenle özel, ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenecektir. Devlet ayrıca maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Durumları nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak önlemleri alır. Anayasa, eğitim ve öğrenim hakkını anayasal düzene sadık ve onunla sınırlı olarak tanımıştır. 42. maddeye göre her şeyden önce eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılacaktır. Eğitim ve öğretim hürriyeti anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülecektir. Yine yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okullar dışında Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Anayasa, bilim ve sanat özgürlüğü ile ilişkisini de dikkate alarak 130. ve 131. maddeleriyle yüksek öğretim için özel ve ayrı bir düzenlemeye yer vermiştir. Her şeyden önce 131. madde ile yüksek öğretim kurumlarında öğretimi planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, eğitim ve öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve bunlara tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesini planlamak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu adı altında bir anayasal kurum oluşturmuştur. Keza 130. madde ile üniversitelerin orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özelliğe sahip yüksek öğretim kurumları olarak devlet tarafından kanunla kurulmalarını öngörmüştür. Anayasaya göre üniversitelerle öğretim elemanları devletin varlığı ve bağımsızlığı, milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunmamak kaydıyla serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Yine, üniversitelerin organları ile öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu'nun veya üniversitelerin yetkili organları dışındaki makamlarca hiçbir şekilde görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Yüksek öğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ayrıntılı düzenleme kanunla yapılır. C. Çalışma ve sözleşme hürriyeti ile çalışma ile ilgili güvenceler. Anayasanın 48. maddesine göre çalışma ve sözleşme hürriyeti herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapabilmesidir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Ancak devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmalarını sağlayacak önlemleri alır. Bu, devletin özel teşebbüse bakış açısıdır. Anayasanın 49. maddesine göre çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Keza anayasanın 50. maddesine göre de dinlenmek çalışanların hakkıdır. Dolayısıyla çalışanların ücretli hafta ve bayram tatili ile yıllık izin hakları vardır. Anayasaya göre kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlarla bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli önlemleri alır. Yine anayasaya göre devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu önlemleri alır. Yani bir yerde hakemlik yapar. Ç. Sendika kurma hakkı. Anayasanın 51. maddesine göre çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten çekilme hakkına sahiptirler. Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. Anayasanın ilk metninde diğer hak ve özgürlükler gibi sendikal faaliyetler de bir hayli geniş kısıtlamalara tabi tutulmuştu. 2001 anayasa değişikliklerinde bu kısıtlamaların çoğu ayıklanarak sendikalar daha özgürlükçü bir işleyişe kavuşmuştur. Anayasanın 51. maddesine göre sendika ve üst kuruluşların tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. Sendika kurma hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. D. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı. Toplu iş sözleşmesi, işçiler ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkıdır. Bu niteliğiyle toplu iş sözleşmesi, çalışma hayatının taraflarını barışlandırıcı bir araçtır. Günümüzün sanayileşmiş toplumlarında işçiler için büyük bir güvencedir. 7-5-2010 tarihli 5982 sayılı kanunla yapılan anayasa değişikliği ile memurlar ve diğer kamu görevlileri de toplu sözleşme yapma hakkı kazanmışlardır. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar, kamu görevlileri hakem kuruluna başvurabilir. Kamu görevlileri hakem kurumu, kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, kamu görevlileri hakem kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir. E. Grev hakkı ve lokaut. Grev, bir iş yerinde işçilerin topluca çalışmamak suretiyle işi bırakma, lokaut, bir iş yerinde işçilerin işverence topluca işten çıkarılması eylemidir. Anayasanın 54. maddesine göre toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokauta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları, grev ve lokautun yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve iş yerleri kanunla düzenlenir. Böylece anayasa grev hakkı ve lokautu mutlak olarak kabul etmemiştir. Yine anayasaya göre grev hakkı ve lokaut iyi niyet kurallarına aykırı, toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz. Hepsinden önemlisi, anayasaya göre siyasi amaçlı grev ve lokaut, dayanışma grev ve lokautu, genel grev ve lokaut, iş yeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz. Grev ve lokautun yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve iş yerleri kanunla düzenlenir. Grev ve lokautun yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlık yüksek hakem kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak yüksek hakem kuruluna başvurabilir. Yüksek hakem kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Yüksek hakem kurulunun kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir. Greve katılmayanların iş yerinde çalışmaları greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde engellenemez. S. Ücrette adaletin sağlanması ve sosyal güvenlik hakları. Ücret emeğin karşılığıdır. Anayasanın 55. maddesine göre devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli önlemleri alacaktır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulacaktır. Anayasanın 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Anayasaya göre devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alır ve örgüt kurar. Uygulamada emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur, anayasanın kurulmasını öngördüğü kurumlara örnek gösterilebilir. Anayasanın 61. maddesine göre ayrıca devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı önlemler alır. Korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü önlemi alır. Yaşlılar devletçe korunur. Uygulamada Darül Aceze, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu da bu amaçlı örgütlere örnek gösterilebilir. G. Sağlık, çevre ve konut hakları. Bu haklar anayasanın 56. ve 57. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak önlemler alır, toplu konut girişimlerini destekler. Yumuşak G, gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi. Anayasanın 58. ve 59. maddelerine göre devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli önlemleri alır. Başarılı sporcuyu korur, her yaştaki vatandaşların beden ve ruh sağlığını geliştirecek önlemler alır. Sporun kitlelere yayılmasına teşvik eder. H. Sanatın ve sanatçının korunması. Anayasanın 64. maddesine göre devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken önlemleri alır. I. Tarım, hayvancılık ve ormanlar ile bu alanlarda çalışanların korunması. Anayasasının 45. maddesine göre devlet, tarım arazileriyle çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak amacıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer gizlilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken önlemleri alır. Türkiye'de ormanların korunması taşıdığı önem nedeniyle 1961'den bu yana anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasanın 169. maddesine göre devlet, ormanların korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli önlemleri alır. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirir. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet, ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında kullanım hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme izin verilmez. Tahrip edilmelerine yol açan siyasi propaganda yapılamaz. Öyle ki ormanları yakmak, yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar için genel ve özel af dahi çıkarılamaz ve hiçbir şekilde af kapsamına alınamaz. Anayasanın 170. maddesine göre devlet, ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması ve ormanların gözetilmesi ve işletilmesinde devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı önlemler alır. Devlet, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş ya da orman olarak korunmasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırlarından çıkarılarak ihya edilmek suretiyle orman köylüsüne tahsisi için önlemler alır. Yine devlet, orman köylüsünün işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerin sağlanmasını kolaylaştırıcı önlemler alır. İ. Esnafın ve tüketicilerin korunması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi. Devletin bu alanlardaki yükümlülükleri anayasanın 171 ila 173. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici önlemleri alır. Yine tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı önlemler almak ve tüketicileri koruyucu girişimleri teşvik etmek devletin ödevidir. Nitekim uygulamada tüketiciler tarafından kurulan tüketici dernekleri bu amaca hizmet eder. Anayasaya göre devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak önlemler alır. J. Mülkiyet hakkı. 1982 Anayasası mülkiyet hakkına kişinin hakları içinde yer vermişse de içerik olarak bu hakkı sosyal hak olarak düzenlemiştir. Anayasanın 35. maddesine göre herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Ancak mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz ve mülkiyet hakkı gerektiğinde kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Kaldı ki mülkiyet hakkının doğal uzantısı olan ve bu hakka müdahale edilebileceği anlamını taşıyan toprak mülkiyeti kamulaştırma ve devletleştirme sosyal haklar içinde düzenlenmiş. Böylece de mülkiyet hakkının mutlak bir hak olmadığı vurgulanmıştır. K. Toprağın, kıyıların, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması. Anayasanın 44. maddesine göre devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere toprak sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alır. Bu amaçla değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Bu tür dağıtılan topraklar bölünemez ve miras dışında başkalarına devredilemez. Aksi halde dağıtılan topraklar devletçe geri alınır. Yine çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. Anayasanın 43. maddesine göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çerçeveleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Keza anayasanın 63. maddesine göre de tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasının sağlanması, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici önlemlerin alınması devletin ödevidir. Yine anayasanın 168. maddesine göre tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranma ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bunu bizzat yapabileceği gibi kendi gözetim ve denetimi altında başkalarına da yaptırabilir. L. Kamulaştırma. Kamulaştırma, devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılıklarını peşin ödemek karşılığıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına kanunla gösterilen esas ve usullere göre el koymasıdır. Anayasanın 46. maddesine göre kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedelinin nakden ve peşin olarak ödenmesi kuraldır. Ancak tarım reformu uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenmesi kanunla taksitlendirilebilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde taksitlendirme süresi 5 yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak ödenir. Kamulaştırılan topraktan o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli mutlaka peşin ödenir. M. Devletleştirme ve özelleştirme. Devletleştirme, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletçe el konulmasıdır. Anayasanın 47. maddesine göre devletleştirilen özel teşebbüsün bedeli gerçek karşılığı üzerinden ödenir. Devletleştirme, liberal devlet anlayışından sosyal devlet anlayışına geçişte, daha doğrusu liberal devletin sosyalleşmesinde en önemli araçlardan birisidir. Özelleştirme ise devletleştirmenin karşıtı olarak kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özel teşebbüse devredilmesidir. Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği kanunla belirlenir. N. Planlama ve piyasaların denetimi. Sosyal devletin temel ilkelerinden ikisi, devlete ekonomik hayata müdahale imkanı veren planlama ve piyasaların denetimidir. Planlama, toplumun ekonomik kaynaklarının dengeli ve uyumlu, ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla bilimsel, akılcı ve verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlar. Anayasanın 163. maddesine göre devlet, planda milli tasarrufu ve üretimi arttırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeleyici arttırıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici önlemler alır ve yatırımlarda toplum yararını gözetir. Anayasa ile devlete ekonomik hayata sosyal amaçlı müdahale olanağı veren bir başka yetki, piyasaların denetimidir. Buna göre devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici önlemler alır. Piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Böylece anayasaya göre piyasadaki fiyatların denetimi de devletin ödevi oluyor. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.